Kurtuluşa giden yol.
Kurtuluşa giden yolculuktan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine merhaba. Ben Mehmet Kancı. Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli günlerini unutulmuş tarihi vakalarla aktardığımız programımızın 14. ve son bölümünde sizlerle beraberiz. Geçen bölümü Büyük Taarruz'un birinci haftası sonundaki durum ve Yunan generali Trikopis'in teslim oluşuyla noktalamıştık. Şimdi sırada Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919'da başlayan Anadolu macerasının hezimete döndüğü son günler var. Takvimler 3 Eylül 1922 gününü gösterirken artık Yunan ordusu Uşak ve Bursa istikametinde nasıl kaçacağını bilemez bir haldedir. Mustafa Kemal Paşa'nın Akdeniz'e ulaşma emrini alan Fahrettin Paşa'nın süvarileri Salihli istikametinde yalnızca Yunan'ı değil Çerkez Etem kuvvetlerini de ezerek ilerlemektedir. Bozgun Yunan ordusu başkomutanı Yeoryos Hacı Anesti'yi de görevinden eder. Hacı Anesti 3 ay sonra Anadolu'daki yenilgilerden sorumlu tutulan siyasilerle beraber yargılanacak ve idama mahkum edilecektir. Hacı Anesti'nin idam cezasının infazı, Afyon'daki denetlemeleri sırasında askerlerin önünde azarladığı Albay Nikolaos Plastiras komutasındaki manga tarafından gerçekleştirilir. Albay Plastiras geçmişte maruz kaldığı azarın intikamı için eski komutanı Hacı Anesti'yi sandalyeye ters oturtup sırtından vurulması suretiyle kurşuna dizdirir. 5 Eylül 1922'de artık İngiltere ve Yunanistan'ın Anadolu'daki kesin mağlubiyeti tüm uluslararası camianın malumudur. Anadolu'daki zafer rüzgarı Güney Asya'daki İngiliz sömürgelerinde tutuşan özgürlük ateşine can vermektedir. 5 Eylül günü Hindistan Merkez Hilafet Komitesi Başkanı Set Chotani, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Paris temsilcisi Ferit Bey'e bir tebrik telgrafı gönderir. Telgraf şu ifadelerle sona ermektedir.
Eylül'ün 8'ine rastlayan Cuma günü bütün Hindistan'da ibadet günü sayılacak ve Ankara hükümetinin tam zafer kazanması ve bütün insan haklarını ayaklar altına alarak savunmasız Türk halkına korkunç zulümler yapmış olan Yunanlıları toptan kovması için dua edilecektir.
Bu telgrafı takiben 8 Eylül'de Hindistan camilerinde Türk ordusunun zaferi için dua edilmiş ve Zindebat Mustafa Kemal yani Yaşasın Mustafa Kemal tezahüratları işitilmişti. Bu arada sevgili dinleyiciler, Hindistan demişken şunu belirtmekte fayda var. 1922 yılında İngiliz sömürge yönetimi altındaki Hindistan toprakları bugünkü Myanmar, Bangladeş, Nepal, Pakistan ve Keşmir'in tamamını kapsayan bir alanı tanımlıyordu. Bu coğrafyadaki tüm Müslümanlar ve milliyetçilerin kulağı Anadolu'dan gelecek haberlerdeydi. İngiltere destekli Yunan ordusunun mağlubiyeti kutlu bir müjde gibi bekleniyordu. İzmir kurtarıldıktan sonra ise Karaçi Hilafet Komitesi Başkanı Hacı Abdullah Harun yine Ankara hükümetinin Paris temsilciliğine şu tebrik mesajını iletti.
Parlak zaferi ve İzmir'in kurtarılması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'e ve mücahitlerine Sint Müslümanlarının en içten tebriklerini iletmenizi dilerim.
İzmir'e yürüyen Türk ordusuna Avrupa'daki Azerbaycanlılardan, Tunus'tan, Cezayir'den, Kenya Müslümanlarından, Fransa'daki Mısır vatandaşı üniversite öğrencilerinden, Fas'ta İspanyol sömürgecilere karşı savaşan Müslüman emirlerden kutlama mesajları yağmaktaydı. İşte bunlardan biri daha. Cezayir'in Ayn Beyda kasabasından Emir Halid'in tebrik telgrafı.
Cezayir Müslümanları Anadolu'yu Yunan boyundurundan kurtaran Kemalist ordusunun parlak zaferinden mutlu ve pek sevinçlidirler. Ellerini açarak yüreklerinin derinliğinden Tanrı'ya yakarmaktadırlar. Çok yaşasın El Muzaffer El Gazi Mustafa Kemal Paşa. Cezayir Müslümanları coşkun ve saygılı tebriklerini sunarlar.
Anadolu'dan zafer bekleyen halklar demişken, bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Buhara'da yaşayan Türkler için bir parantez açalım. 1922'de henüz Sovyetler Birliği'nin himayesinde yarı bağımsız olan Buhara Türkleri, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında bir heyet oluşturarak Ankara'ya göndermişlerdi. 1922'nin Ocak ayında Mustafa Kemal Paşa ile görüşen Buhara heyeti, Anadolu halkına olan desteklerini göstermek için Türk emiri Timur'a ait olduğu rivayet edilen bir Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 3 de kılıç getirmişti. Buhara heyetinin arzusu bu kılıçlardan birinin İzmir'e girecek ilk Türk subayına hediye edilmesiydi. Mustafa Kemal Paşa bu armağanları kabulünde şu konuşmayı yapar.
Bu emanetleri elinizden alırken kalbim heyecanla dolu. Halkımız ve ordumuz uzaklardaki kardeşlerimizden gelen teşciat ve tebrikat nişanelerinden şüphesiz çok mütehassis ve mesrur olacaklardır. Dindaş ve karındaş Buhara halkının arzusunu yerine getirerek bu kitab-ı mukaddesi millete, Seyfi Muazzez'i de İzmir Fatihine teslim edeceğim. Allah'ın inayetiyle İnönü ve Sakarya muzafferiyetlerini kazanan milli ordumuz, inşallah pek yakında bu kılıcı da kazanmış olacaktır.
Gelelim şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın tabiriyle Seyfi Muazzez'in, yani kutsal kılıcın sahibi olacak subaya. 5. Süvari Kol Ordusu ilerliyor, 7-8 Eylül tarihlerinde İzmir'deki Yunan memurlar kenti terk ediyordu. İzmirli Rumlar kendilerini terk eden Yunan memurları ihanetle suçlayarak linç girişiminde bulunacak derecede paniğe kapılmışlardı. 9 Eylül sabahı İzmir'i kurtarmakla vazifelendirilen Yüzbaşı Şerafettin Bey komutasındaki öncü müfreze, Manisa'yı İzmir'e bağlayan Sabuncu Belinde göründü. İlk hedef Bornova'ydı. Bornova'nın düşmandan temizlenmesi uzun sürmedi. Şerafettin Bey hızla emrine verilen takviye kuvvetlerle ilerlemeye devam etti. Türk süvarisi çevredeki bağ ve bahçelere gizlenmiş Rum çetecilerin açtığı ateşe aldırış etmeden kent merkezine 4 nala ilerliyordu. Bu esnada Mersinli'ye gelindiğinde karşılarına çıkan bir Yunan piyade taburunu da dağıtıp geçtiler. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in atı kısa süren çatışma esnasında isabet eden mermiyle telef oldu. Yeni bir at edinen yüzbaşıyı konak meydanına varmaktan alıkoyacak bir güç yoktu. Halkapınar'daki Tuzakoğlu Un Fabrikası'nda kurulan pusu sonucu 4 askeri şehit olan müfreze burayı da kontrol altına alıp yoluna devam etti. Yunan askerlerinin Alsancak'ta teşkil ettiği son direniş noktasını da saat 10.30'da dağıtan Türk süvarisi yolu üzerindeki İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan müfrezeleri tarafından selamlanıyor, Yunan askeriyle Rum çetecilerin ellerinden alınan silahlar denize atılıyordu. Pasaport iskelesine gelindiğinde bir Rum çetecinin attığı bomba, Yüzbaşı Şerafettin Bey'in ikinci atını da telef eder. Şerafettin Bey yeni bir at edinir, hücumu sürdürür. Artık konak meydanına gelinmiştir. Yaralı Yüzbaşı Şerafettin Bey, hafızalara kazınmış olan o tarihi manzarayı anılarında şu şekilde anlatır.
Hükümet konağının önünde atımdan yere bir ok gibi fırladığım zaman bir delikanlıyla karşılaştım. Elinde şanlı bayrağımız vardı. Bu mübarek emaneti gencin elinden kaptım ve koynuma soktuktan sonra bir elimde silahım, ötekinde kılıcım binadan içeriye daldım. Süvari arkadaşlarım da beni takip ediyorlardı. Birkaç dakika sonra binanın üst katında vazifemizi tamamladık. Düşman bayrağını direkten alaşağı ederek balkona şanlı bayrağımızı çektim.
Yüzünde al yazını,
İşte soyadı kanunuyla İzmir soyadını almış olan ve Buhara'dan gelen kılıcın sahibi, İzmir'e ilk giren Türk subayı Yüzbaşı Şerafettin Bey. Yaşamının son yıllarında sağlık sorunları ve maddi sıkıntılar yaşarken, İzmir Belediyesi'nin kendisine ev armağan etme ve maddi yardımda bulunma girişimini geri çevirirken şu yanıtı verecekti. Herkes namus görevini yerine getirmekten başka bir şey yapmadı. ...1951 yılında ebediyete intikal eden, yaralı halde kendi kanına bulanmış Türk bayrağını İzmir Hükümet Konağı'na çeken Şerafettin Bey, ...15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilirken Zito Venizelos demediği için defalarca süngülenerek şehit edilen Süleyman Fethi Bey'in kanını yerde bırakmadı. Bu büyük kahramanın kabri İstanbul Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabristandadır bugün. Evet, İzmir kurtulmuştu ancak kurtuluşa giden yolculuk henüz nihayete ermemişti. Bursa'ya yürüyen Türk ordusunun süvarileri 12 Eylül'de Mudanya'yı kurtarırken Yunan ordusunun 11. tümenini esir aldı. 14 Eylül'de Ege'deki son Yunan kuvvetleri Alaçatı'ya, Bursa çevresindeki Yunan ordusunun son artıkları ise Uluabat'a sığınmışlardı. Bu esnada İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, Boğazların Türk ordusunun eline geçmemesi için son çırpınışlarını sergilemekteydi. 14 Eylül günü Londra'ya gönderdiği mesajda şunlar yazıyordu.
Tezel'den bir konferans toplanması önem taşımaktadır. Savaşan tarafların artık birbirleriyle teması kalmadı. Konferans çağrısı için şimdi en uygun zamandır. Yoksa Mustafa Kemal rahat durmaz. Ordularına ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen Mustafa Kemal'in ikinci hedefi Trakya'dır. Konferans olmazsa Trakya'ya geçmeye çalışacaktır. Gecikirsek güç durumda kalırız. Konferansın amacı mütareke, Trakya, Boğazlar ve azınlıklar sorunu olmalıdır.
Sir Rumbold'un telgrafından da anlaşılacağı üzere diplomasi ve diyalog İngiltere için yalnızca bir oyalama taktiği, Türklere haklarını vermemek, sürüncemede bırakmak için başvurdukları bir yoldu. 16 Eylül'de Alaçatı, 17 Eylül'de ise Erdek artık milli ordunun kontrolüne geçmişti. 17 Eylül'de İzmir'e gelerek Türk ordusunun tarafsız bölge sınırına çekilmesini isteyen Fransız Yüksek Komiseri General Maurice César Joseph Pelle'ye Mustafa Kemal Paşa'nın yanıtı, Ankara hükümeti tarafsız bölge diye bir kavramı tanımamaktadır, olmuştu. 18 Eylül'de Anadolu'daki son Yunan askerleri de Erdek'ten tahliye edildi. 19 Eylül 1922 Salı günü Çanakkale Boğazı'nı elinde tutmaya çalışan İngiltere, uluslararası toplumda yalnızlaşıyordu. Avustralya ve Kanada askeri destek için Londra'nın yaptığı çağrıları reddetmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Paris'te de Türk boğazlarının işgalini sürdürmek için müttefiklerinden beklediği desteği bulamadı. İngiltere de artık mağlubiyet gerçeğini kabul etmeye mahkumdu. Çanakkale meselesi bir krize dönüşürken Yunanistan'da ordu darbe yapmış, 27 Eylül'de Kral Konstantin ülkeyi terk etmişti. 3 Ekim'de Mudanya'da başlayan mütareke görüşmeleri 11 Ekim'de tamamlandı. 14-15 Ekim tarihlerinde yürürlüğe giren anlaşma doğrultusunda Yunan ordusu Silivri, Uzunköprü, Keşan ve Edirne'yi de terk etti. Çanakkale'nin kurtuluşu 26 Kasım'da gerçekleşecek, 30 Kasım'da Doğu Trakya'nın Büyük Millet Meclisi denetimine geçişi tamamlanacaktı. Ancak Türk ordusunun yeniden İstanbul'a ayak basması için 1923 yılının büyük kısmını kapsayan Lozan Konferansı'nın tamamlanması ve İzmir'in kurtarılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesi gerekecekti. İşte böylece TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 14 bölüm süren Kurtuluşa Giden Yol programının da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran'la teknik ekip ve seslendirmedeki arkadaşlarımız adına 2023 yılının sizlere mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz. Hoşça kalın.
Kurtuluşa giden yol.